Mutlu Prens. Mutlu Prens'in uzun bir sütundaki heykeli şehrin damları üstünde yükseliyordu. Boydan boya ince altın yapraklarla kaplanmıştı. Gözlerinin yerinde parlak iki elmas vardı. Kılıcının kabzasında da kocaman bir yakut ışıldıyordu. Çok sevilen bir heykeldi Mutlu Prens. Şehir meclisinin sanat beğenisiyle ün kazanmak isteyen üyelerinden biri bir rüzgar gülü kadar güzel diye fikir yürüttü. Kendisi işte düşçü olmadığı halde öyle diyeceklerinden korkarak ama o kadar da faydalı değil diye ekledi sonra. Anlayışlı bir anne aile diye eline geçiremediği için ağlayan küçük oğluna neden Mutlu Prens gibi olamıyorsun diye sordu. Mutlu Prens herhangi bir şey için ağlamayı aklından bile geçirmez. Hayal kırıklığına uğramış adam heykele bakarak dünyada oldukça mutlu birine rastladığıma sevindim diye mırıldandı. Çocuk yuvasının öğrencileri parlak kırmızı pelerinleri tertemiz beyaz önlükleriyleki liseden çıkarlarken tıpkı bir meleğe benziyor dediler. Nereden biliyorsunuz dedi aritmetik öğretmeni. Hiç melek görmediniz ki. Ah gördük rüyalarımızda diye cevap verdi çocuklar. Aritmetik öğretmenin suratını asarak öfkeli bir tavır takındı. Çocukların rüya görmesinden hiç hoşlanmazdı çünkü. Küçük bir kırlangıç geçti şehrin üstünden. Arkadaşları 6 hafta önce Mısır'a gitmişlerdi. Ama o kalmıştı çünkü çok güzel bir saza tutkundu. Baharın ilk günlerinde kocaman sarı bir pervaneyi ırmak boyunca kovalarken bir saza rastlamış, ince göğsünü öylesine çekici bulmuştu ki onunla konuşmak için duruvermişti. Söyleyeceğini hemen söylemekten hoşlanan kırlangıç, ''Seni seveyim mi?'' dedi. Saz da usulca eğildi önünde. Kanatlarıyla suya dokunup gümüş halkacıklar yaparak sızın çevresinde durmadan döndü kırlangıç. Sevgisi böyleydi. Bütün yaz boyunca da sürdü. Gülünç bir bağlılık bu diye şakadı öteki kırlangıçlar. Sızın hiç parası yok. Üstelik bir sürü sebep daha var. Irmak da sazlarla doluydu. Sonra güz gelince kırlangıçların hepsi uçup gittiler. Onlar çekip gidince yalnızlık duymaya başladı kırlangıç. Sevgilisinden usandı. Hiç konuşmuyor dedi. Hem de yosmanın biri galiba durmadan rüzgarla cilveleşiyor. Doğrusu ne zaman rüzgar esse saz en ince bükülüşlerle eğilirdi. Buraya da çok bağlı diye devam etti. Ama ben yolculuk etmeyi severim. Karımın da yolculuktan hoşlanması gerek. Sonunda benimle uzaklara gelir misin dedi kırlangıç. Ama saz başını salladı. Evine o kadar bağlıydı ki. Kırlangıç benimle eğleniyordun diye bağırdı. Piramitlere gidiyorum işte. Hoşça kal. Sonra uçup gitti. Bütün gün uçtu. Geceleyin şehre vardı. Nerede mola versem dedi. İnşallah şehirde benim için bir takım hazırlıklar yapılmıştır. Sonra uzun sütundaki heykeli gördü. Orada mola vereyim diye bağırdı. Temiz havayla dolu, güzel bir yer. Böylece Mutlu Prens'in ayakları arasına kondu. Çevresine bakarken kendi kendine altından bir yatak odam var dedi usulca. Uyumaya hazırlandı. Ama tam başını kanadının altına sokarken kocaman bir su damlası düştü üstüne. Ne acayip şey diye bağırdı. Gökte bir tane bile bulut yok. Yıldızlar duru ve parlak. Yine de yağmur yağıyor. Kuzey Avrupa'nın iklimi sahiden pek kötü. Saz da yağmurdan hoşlanırdı ama bencilliğinden. Bir damla daha düştü sonra. Yağmurdan bile koruyamazsa bir heykelin faydası ne dedi. İyi bir bacı aramalıyım. Uçmaya hazırlandı. Ama kanatlarını bile açmadan üçüncü bir damla düştü. Kırlangıç yukarı baktı. Aa bir de ne görsün. Mutlu Prens'in gözleri yaşla doluydu. Yaşlar altın yanaklarından akıyordu. Yüzü ay ışığında o kadar güzeldi ki küçük kırlangıcın içi acımayla doldu. Sen kimsin dedi. Ben Mutlu Prens'im. Neden ağlıyorsun öyleyse diye sordu kırlangıç. Beni epeyce ıslattın. Ben yaşarken diye cevap verdi heykel. Yüreğim insan yüreğiyken gözyaşının ne olduğunu bilmezdim. Üzüntünün girmesine izin verilmeyen Sansouci Sarayı'nda yaşardım çünkü. Gündüzleri arkadaşlarımla bahçede oynar, akşamları da büyük salondaki dansa katılırdım. Bahçemin çevresinde çok yüksek bir duvar vardı ama onun ötesinde ne olduğunu hiç merak etmezdim. Çevremdeki her şey o kadar güzeldi ki saraydakiler mutlu prens derlerdi bana. Eğer eğlence içinde yaşamak mutluluk sayılırsa mutluydum. Öylece yaşadım, öylece öldüm. Ölünce şehrin bütün çirkinliğini, bütün yoksulluğunu görebilmem için buraya, bu kadar yükseğe diktiler beni. Yüreğim kurşundan olduğu halde ağlamamak elimden gelmiyor. Kendi kendine ne? Som altından değil mi? Dedi kırlangıç. Düşüncelerini yüksek sesle söyleyemeyecek kadar terbiyeliydi. Alçak ahenkli bir sesle uzakta diye devam etti heykel. Uzakta küçük bir sokakta yoksul bir ev var. Pencerelerden biri açık. Masa başında oturan bir kadın görüyorum oradan. İnce yapranmış bir yüzü var. Elleri kaba, kırmızı. Üstelik iğneyle delik deşik olmuş. Kadın terzilik yapıyor çünkü. Kraliçenin en güzel nedimesinin saraydaki balıda giyeceği atlas elbiseye çiçekler işliyor. Odanın köşesindeki bir yatakta küçük oğlu hasta yatıyor. Ateşi var. Portakal istiyor durmadan. Annesinin ırmak suyundan başka verecek bir şeyi yok. Çocuk ağlıyor. Kırlangıç, kırlangıç, küçük kırlangıç. Kılıcımın kabzasındaki yakutu götürmez misin ona? Ayaklarım buraya yapışık benim. Kımıldayamam. Mısır'da beni bekliyorlar, dedi kırlangıç. Arkadaşlarım Nil boyunca uçup kocaman lotus çiçekleriyle konuşuyorlar. Ulu kralın mezarında uykuya dalacaklar yakında. Kral da boyalı tabutun içinde yatıyor. Sarı ketenlere sarıp baharatla mumyalamışlar onu. Boynunun çevresinde soluk yeşim taşından bir zincir asılmış. Kurumuş yapraklara benziyor elleri. Kırlangıç, kırlangıç, küçük kırlangıç, dedi prens. Bir gece kalıp habercim olmaz mısın? Çocuk öyle susamış, annesi öyle üzgün. Kırlangıç, küçük çocuklardan pek hoşlanmıyorum ben, diye cevap verdi. Geçen yazırmakta kalırken bana hep taş atan iki çocuk, değirmencinin çocukları vardı. Beni hiç vuramadılar tabii. Biz kırlangıçlar öyle uzağa uçarız ki, üstelik çevikliğin kazanmış bir aileden geliyorum. Yine de bir saygısızlık belirtisiydi bu. Ama mutlu prens o kadar üzgün duruyordu ki, kırlangıç da üzüldü. Burası çok soğuk, dedi. Ama bir gece daha kalıp habercin olurum. Teşekkür ederim küçük kırlangıç, dedi prens. Kırlangıç prensin kılıcından yakutu kopardı. Onu gagasına alarak şehrin damları üzerinden uçtu. Beyaz mermerden yontulmuş meleklerin durduğu kilise kulesini geçti. Dans edenlerin seslerini duyarak sarayı geçti. Güzel bir kız sevgilisiyle balkonda duruyordu. Yıldızlar ne kadar güzel, dedi sevgilisi. Sevginin gücü ne kadar güzel. İnşallah balo için elbisem zamanında hazır olur, diye karşılık verdi kız. Üstüne çiçekler işlenmesi söyledim. Ama terziler öyle tembel ki ırmağa geçti. Gemilerin direklerine asılı fenerleri gördü orada. Getto'yu geçti. Birbirleriyle pazarlık edip bakır terazilerde para tartan Yahudileri gördü. Sonunda yoksul eve gelip içeriye baktı. Çocuk ateşler içinde yatağında dönüp duruyordu. Annesi uyumuştu. Öyle yorgundu ki içeriye sıçradı kırlangıç. Kocaman yakutu masaya kadının yüksüğünün yanına koydu. Sonra kanatlarıyla çocuğun alnını yelpazeleyerek yatağın çevresinde sessizce uçtu. Nasıl da serinledim, dedi çocuk. Herhalde iyileşiyorum. Tatlı bir uykuya daldı sonra. Sonra kırlangıç mutlu prense dönerek yaptıklarını anlattı. Ne acayip, dedi. Hava nasıl da soğuk. Buna rağmen epeyce ısındım. İyi bir iş yaptığın için, dedi prens. Küçük kırlangıç düşünmeye başladı. Uyuyup kaldı sonra. Düşünmek hep uykusunu getirirdi.